Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir tavsiye videosuyla karşınızdayım. Telefon tavsiyelerin Haziran videosuyla karşınızda olacağım. İlk olarak Samsung Galaxy A16 ile başlıyoruz. Uygun fiyatlı telefon dendiğinde 10 bin lira altında direkt ilk söylediğim model oluyor kendisi. Güncelleme takvimi de gayet yüksek. 6 yıl güncelleme alacak bir model. Görece donanım paketi de fena değil. Helio G99 hala güncel işleri yapmak için temel işler bazında yeterli bir işlemci. Full HD Plus AMOLED ekranı olması da benim beklentimin üstünde. Yani fiyat segmentinde IPS ekranları görmeye devam ediyoruz. AMOLED olması benim için bir artıdır. RAM depolama kısmında RAM'i 6 GB versiyonu özellikle öneriyorum. 4 GB RAM'liyi bence almayın. Arada fiyat farkı da zaten çok az. O yüzden direkt 6 ile başlayayım. Bu telefonun refah çalışması için önemli bir detay. Kamera paketi de hiç fena değil. Fotoğraf çekmek için sizi tatmin edecektir özellikle gündüz koşullarında. Gece de fena olmayan çıktılar alırsınız. Pil ömrü de hiç fena değil. 5000 mAh bir pil kapasitesine sahip ve donanım da biraz zayıf olduğu için AMOLED ekranla da birleşince güzel bir pil ömrü ortaya çıkıyor. Kısacası kısıtlı bütçesi olana tavsiye edebileceğim uygun fiyatlı makul bir telefon. Sonrasında Samsung Galaxy A36'ya geçeceğiz. 14.000 dolaylarında bir fiyatı var. İçerisinde Qualcomm yonga seti var. Daha stabil bir yonga diyebiliriz ama performans nezdinde biraz performansı düşük bir yongası var. RAM ve depolama kısmı da 128 GB modeli uygun fiyatlı telefonlarda fiyat kaygısı daha ön planda olduğu için genellikle onları yazıyorum. Ama siz tabii ki depolama ihtiyacınıza göre daha yüksek depolama alanına geçebilirsiniz. Kamera paketi A16'ya göre daha ileride. Çeşitli teknik donanımlar da tabii ki daha ileride. Şeyi soruyorsunuz çünkü evet başlangıç modeli 8700 ama biraz daha fazlasını istiyorum dediğinizde 14.000 liralık bir bütçede güzel bir tercih olacaktır. Bu telefonda Samsung'larda genelde görmediğimiz 45 watt hızlı şarj desteği, eSIM gibi destekler yer alıyor. Özellikle uygun fiyat telefonlarda eSIM'i pek görmüyoruz. 15.000 lira altında eSIM görmek güzel. Ve bu tip uygun fiyatlı telefonlarda suya toz dayanıklık gibi özellikler de görmüyoruz. O açıdan da iyi. IP67 sertifikası da bulunuyor. Kısacası kısıtlı bütçesi olana makul dolu bir telefon diyebiliriz. Sonrasında gene biraz daha fazlasını vermek istediğinizde A56'ya geliyoruz. Samsung'un segmentasyonu biraz bu fiyat aralıklarında öyle ilerliyor. Daha fazlasını istediğinizde biraz daha ekleyip daha fazlasını alabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ya 3 telefonda uygun fiyatlarda Samsung diye. Şu anda Samsung fiyatına göre dolu telefonlar vermeyi başarıyor ve sundukları temel nitelikler ve kararlılık da ve insanların alıştığı bir yazılım sistemi de olmasıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Bir sonraki modele geçelim. Poco F6. Normalde biliyorsunuz bu fiyat aralığında Honor 200 ve Poco X7 Pro'ya yer veriyordum. Poco X7 Pro'nun fiyatında bir artış olduğu gibi stok problemleri de yaşıyor. Ve Poco F6'yı ben X7 Pro'ya göre şu an daha mantıklı görüyorum. Bahsedeceğim modeli 12 GB RAM, 512 GB depolama modeli bu arada. 21.500 liraya bulunuyor. Hatta çeşitli fırsatlarla birlikte kulaklık hediyesi olabiliyor. Kulaklığı dahil ederseniz 20.000 lira civarına geliyor. Hatta şu sıralar bir Mastercard kampanyası var galiba. Onunla birleştirince 20.000 lira aşağısına düşen bir fiyata sahip. Bu tip indirim fırsatlarıyla birlikte çok mantıklı bir telefon haline geliyor. İçerisinde Snapdragon 8S Gen 3 var. 8 Gen 2'nin modernize edilmiş hali diyebiliriz. O açıdan bakıldığında performansı güzel bir yonga. UFS 4, LPDDR5X gibi gene performans nezdinde iyi denilebilecek donanımlar kullanıyor. AMOLED 120 Hz hiç fena olmayacak bir ekranı var. Tabii ki LTPO gibi teknolojiler barındırmıyor ama özünde güzel bir ekranı var diyebiliriz. Kamera paketi olarak biraz zayıf. Ama fotoğraf kabiliyetleri olarak görece güncel bir sensör kullanmışlar. Orada hiç fena olmayacaktır. Bir de işlemcisi yüksek olduğu için işleme kabiliyetleriyle bu fiyat ve biraz altında olan modellere göre bir tık daha iyi fotoğraf çekebilir. Ama video konusunda çok beklentiye girmeyin derim. 90 watt hızlı şarj desteği var ve kutu içeriğinden de adaptör çıkıyor. Bu da şu an güncel rakiplerinde olmayan bir detay. Sizi ekstra bir masraftan kurtarıyor. Güzel bir unsur diyebilirim bu. Güncel bağlantı özelliklerini de barındırıyor. Güncelleme tarafında Samsung'lara göre biraz geride. Onlar 6 yıl güncelleme alacakken bu model 4 yıl güncelleme alacak ve 3 tane Android sürümü alacak. Ve geçen sene çıkan bir telefon olduğu için potansiyel ömrü bir miktar daha düşmüş olacak. Bu ürünün taşınabilirlik odaklı olduğunu da söyleyebilirim. 7.8 mm kalınlığı ve 179 gram. Benim o temel 200 gram aşağısı ve 9 mm'nin aşağısı kıstasımı fazlasıyla karşılıyor. Kısacası 20.000 lira civarı bir bütçede bence şu an alınabilecek en mantıklı model diyebilirim. Tabii ki bazı handikapları var Poco'dan kaynaklanan. Onları da bilerek tercih edin derim. Bu arada Poco X7 Pro ile ilgili mevcut kullanıcılarından şebeke problemini daha fazla duymaya başladım. Bu telefonla ilgili öyle bir şikayet yok. Zaten piyasada bir seneden fazladır yer alan bir telefon. daha sorunsuz bir model olarak da X7 Pro'ya göre öne çıkartılabilir. Sonrasında S24 FE'ye geçiyoruz. Benim Samsung dünyasında fiyat fayda dengesi olarak en başarılı gördüğüm model. Buradaki modeli 128 GB'tı. Benim tavsiye ettiğim modeli 256 olacaktır. Çünkü uzun süre kullanacaksınız. O depolamanın farkını kapasite olarak hissedersiniz. Hız farkı da var ama hızı gündelikte anlamanız çok zor. 128 UFS 3 ile geliyor. 3.1 ile. 256 UFS 4 depolama ile geliyor. Ama bunu dediğim gibi farkını çok anlamanız mümkün değil. Standart S24'lere göre kullanılan Yonga biraz farklı. 2400E'yi kullanıyor. Frekansı biraz daha düşürülmüş bir Yonga diyebiliriz. Ama özünde performans kıstasları S24 ile aynı. Ekranı falan da fena değil. Kamera yetenekleri bence güzel. 20 bin lira civarına kamera olarak alabileceğiniz iyi telefonlardan biri. Pil olarak ortalama, yani Samsung içerisinde bir ek bir cazibesi yok. İşte USB 3 gibi, kablosuz şarj gibi ek özellikler barındırıyor. Bu fiyatlarda olmayabilen özellikler. Güncelleme süresi de uzun. 7 yıl güncelleme alacak. Geçen senenin telefonu olmasına rağmen 7 yıl güncelleme zaten uzun. Bir sıkıntı çekmeyeceksinizdir. Kısacası Samsung dünyasında alınabilecek dolu güzel bir telefon S24 FE. Şimdi bahsedeceğim model Honor 200 Pro 29 bin lira bandının bulunuyor. Ama burada bir parantez açmam lazım. Yakın zamanda Honor 400 serisi gelecek. Honor 400 ve 400 Pro modellerini göreceğiz muhtemelen. Onların fiyatlarını görüp tercih yapmak artık daha mantıklı diyebilirim. Zaten bu modellerin önceki aylarda yaşlandığını ve yeni modellerin artık gelmesi gerektiğini söylüyordum. Bu modellerin gelişiyle birlikte Honor 200 Pro'nun tavsiye etmeye devam mı ederim? Yoksa yerine 400 Pro'yu ya da 400'ü mü koyarız? Onu bize zaman gösterecek. Şu anlık güzel bir telefon olarak fiyat segmentini öneriyorum. Ama dediğim gibi kardeşlerin de kendi halef ve seleflerin de beraber görüp karşılaştırmak gerekecek. Poco F7 Pro var sonrasında. Burada yüksek gigabyte modelini size tavsiye ediyorum. Zaten 35 bin lira bandında bulunuyor. Bizim özellik tablomuzda 256 yazdığına bakmayın siz. Kamera paketi çok iddialı değil. Ama kamera özellikleri de gene dediğim gibi temel olarak üzmeyecektir sizi. Ama kamera beklentisi olanlar bu modeli almasın derim. Daha aşağı fiyattaki önerdiğim Honor ve Samsung gibi modeller daha cazip olacaktır. Ve cebinizde de para kalacaktır. Bunun dışında genel olarak Oppo'dan beklediğimiz donanım özellikleri nezdinde beklediğimiz çıtayı fazlasıyla dolduran bir model. Sonrasında düşüşü devam eden bir modelle devam ediyoruz. iPhone 16e bence şu anda Apple dünyasında fiyat fayda dengesiyle alınabilecek en mantıklı telefon. Şu anda 40 bin liranın aşağısına düşmüş bir fiyatı sahip, 39.900 liraya bulabiliyorsunuz. Bu koşullar altında donanım olarak yaklaşabilen bir iPhone yok kendisine zaten fiyat nezdinde. O yüzden donanım olarak direkt alabilirsiniz. Apple'ın tüm donanımsal güncel özelliklerini de destekliyor. Çok uzun süre güncelleme de alacak bir model. Zaten yeni çıkmış da bir telefon görece. Ve pil ömrü ve benzeri konularda da eski iPhone'lara göre bir avantaj barındırıyor. Çünkü pil kapasitesinde de bir artış yer alıyor. Ama orada kullanılan modem değişmiş durumda. Modemin verimliliği güncel diğer iPhone 16 Pro ve 16'lara göre bir miktar geri gibi. Oradan pil ömrü farkı çok fazla hissetmeyebilirsiniz. Denk çıkabilir. Onu özellikle vurguluyorum. Burada şeyi soracaksınız. iPhone 13 yerine alınır mı? iPhone 13 yerine bence mutlaka alınır. iPhone 13'e göre neredeyse hiçbir eksisi yok. Tasarımsal olarak da bir tek geniş açı kameranın olmamasını ya da MagSafe gibi desteklerin olmamasını ekleyebilirsiniz. Onun dışında eski iPhone'lara göre çok bir eksisi olmayacaktır. iPhone 15 diyorsunuz. Evet, iPhone 15 güncel tasarım dilini yansıtıyor ama hem fiyat olarak daha pahalı hem de donanım olarak daha geride. Burada ben fiyat fayda dengesini hala iPhone 16e lehine görüyorum. Arada iPhone 14 diyeceksiniz. iPhone 14'ün hiçbir cazibesi yok zaten. Direkt iPhone 16e'yi alın derim. Yani kısacası elinizde bir iPhone 15 yoksa, yani daha aşağısı bir iPhone varsa, iPhone 11, 12, 13 hatta 14, onlar yerine direkt 16'yı tercih edebilirsiniz. Ama iPhone 15'i, 16'sı zaten olan geçmesinde, iPhone 15 olanların bence geçmesine gerek yok. Ancak sıfırdan alacaksanız iPhone 15 yerine bence 16'yı alın diyerek diğer modele geçiyorum. Sıradaki modelimiz Samsung Galaxy S25 Plus. Benim biliyorsunuz S25 ailesinde en mantıklı gördüğüm model. Fiyatı liste fiyatı olarak 50 bin liranın aşağısına düşmüş durumda. Bu fiyat bandında alabileceğiniz en dolu telefonlardan biri aslında baktığınızda. Snapdragon 8 Elite gibi günümüzün en iyi ya da en performansı yüksek yongasını kullanıyor. Evet, biraz ısıya toleransı yüksek ama dizginleyebildiğiniz koşullarda performans olarak da yanına yaklaşabilen bir başka mobil yonga yok. Depolama kısmında S25'e göre direkt 256 ile başlaması bir artı. Çünkü düz S25 modeli de 40 bin lira civarlarında bulunuyor. Bu da artık 40 bin bantlarında. Hal böyleyken hem depolama farkı varken hem bunun dışında ısınma gibi bir problemi de biliyorsunuz 8 elitim var dedim. Bu telefonda o sorun biraz daha az yaşanıyor. O sebeple stabillik anlamında düz S25 yerine tercih edilebilir. Tabii ki boyut önceliğin ise S25 boyutları itibariyle çok daha kullanılabilir bir telefon diyebilirim. Ekran konusunda S25'e göre bir artısı var. Çözünürlük ve boyut olarak büyüyor. Orada bir tercih yapabilirsiniz. Pil ömrü olarak da Samsung dünyası için fena olmayacak bir pil ömrüne sahip. Kısacası pil ömrü, dahili depolama alanının yüksekliği, aradaki fiyat makasını biraz daha eritmesi, ekran gibi faktörleriyle S25 Plus daha mantıklı görüyorum. Ultra yerine tercih edelim mi diyeceksiniz. Ultra yerine de aradaki fiyat farkı ciddi oranda var. Evet, bazı özellikleri daha geride. Bence onlar kullanım senaryonuza göre tolere edilebilecek özellikler. O yüzden S25 Plus'ı mantıklı görmeye devam edeceğim. Ama burada bana bir ekstra bir soru soruyorsunuz. S24 Ultra mı, S25 Plus mı diyorsunuz? S24 Ultra'yı açıkçası ben tercih ederim. Bence daha böyle bir oturmuş bir telefon. Ama orada şöyle bir şark koşmam lazım. S25 Plus'tan daha ucuza buluyorsanız S24 Ultra'yı tercih edin. Ama aynı fiyatlar oluyorsa bence S25 Plus'ta, eğer Ultra'da gelen ek kamera özellikleri, kalem gibi donanımlarla işiniz yoksa günceli almak daha mantıklı olacaktır. Sonrasında benim bu fiyat bantlarında en mantıklı gördüğüm telefonlar var. Honor Magic 7 Pro şu anda 50 bin lira civarı bir bütçeniz varsa alabileceğiniz en dolu telefon diyebilirim. Ve hemen hemen hiçbir konuda da üzmeyecektir ve belli bir kalibrenin üstünde de kalacaktır. Kısacası fazlasıyla tatmin edici bir telefon. Sonra araya bir iPhone 16 karışmış durumda. Normalde OnePlus 13 ile birlikte değerlendiriyordum ben Honor'u. iPhone 16'da iPhone 16e'de yüzü burkulanlar için güvenli liman diyebiliriz. Apple'daki tüm çevresel özelliklerin güncel olarak yansıtıldığı bir model. Temel donanım olarak ama aralarında 20 bin liralık bir fark oluşmuş durumda iPhone 16 ile. Temel donanım olarak neredeyse çok fark etmiyor. Bir orada çekirdek farkı var. O da çok ciddi bir fark değil aslında 16e'ye göre. Kısacası 16e şu anda bence daha tercih edilisi bir telefon 16'ya göre. Çünkü arada gerçekten 20 bin lira dişe dokunur bir fark var. Yani %50 fiyat farkından bahsediyoruz 16 ile kıyaslandığımızda. Bence 16'ya şu anda çok daha mantıklı noktaya gelmiş durumda. Evet, ilk çıkış fiyatı biraz eleştirilmişti, 50 bine yakınlık fiyatı. Ama şu anda bence dibi görmüş durumda. Ben evet, 39 küsürlerde geziyor şu an. Bir tık daha düşer, 38-39 bandına düşer ama daha düşmez diye düşünüyorum. Yani iPhone 16e'yi almak için güzel bir dönemdeyiz. Çünkü sonrasında daha farklı bir fiyat baremi görebiliriz Apple'da. Çünkü yeni modellerde artık biliyorsunuz yaz aylarına geldik. Eylül'de yeni iPhone'ları göreceğiz ve yeni iPhone'lar da şu anda Haziran ayı itibariyle tasarımları vesaire de ortaya çıkmış durumda. Hal böyle olunca Apple'da sular ısınırken soğumuş modelleri almak mantıklı olabilir. Şimdiki modelim OnePlus 13. Benim kişisel olarak kullandığım telefon, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda söylemiştim size. Donanım paketi olarak güzel bir telefon. Sunduğu deneyim de hiç fena değil. İncelediğimde bir model, isterseniz incelemesini de izlersiniz. Kısacası 60 bin lira 50 bin bandını alabileceğiniz en iyi iki telefondan biri bence. Ama şu anda Honor daha mantıklı. Çünkü fiyat makası 7 bin lira dolaylarında. Ve aralarında 7 bin liraya değecek ciddi bir fark var mı? Yok. Ama OnePlus oldu ya, Honor'dan daha ucuz noktaya geldi. Bu sefer OnePlus tarafına kayarım. Yani fiyat farkı olduğu sürece Honor Magic 7 Pro diyorum. Ama fiyat farkı kaybolduğu ve OnePlus'ın daha ucuz olduğu senaryoda da OnePlus 13'ü öne çıkarıyorum. Sonrasında Samsung Galaxy S25 Ultra diyeceğiz ve fiyatı erimeye devam ediyor. Telefon tavsiyelerinin şöyle bir güzelliği var. Evet, her ay her model değişmiyor ama her modeli güncel olarak fiyatının ne olduğunu takip edebiliyorsunuz aslında. Bir piyasa takibi açısından da güzel bir seri oluyor bu. Yani bir radarınızda aldığınız telefon varsa onun her ay fiyatının ne hale geldiğini görebiliyorsunuz. S25 Ultra 85 bin liraya yakın bir fiyatla çıkmıştı biliyorsunuz. Şu anda 67 bin liraya, 70 bin liranın aşağısına düşmüş durumda. 67 bin lira bence cazip bir fiyat bu telefon için. Evet, S25 Ultra'yı Ultra ailesi içerisinde pek beğenmiyorum. Hatta başarısız da gördüğüm model seri ilerleyişi içerisinde. Ama şu anda güncel bir üst seviye telefon alacaksanız, Android tarafında zirveyi temsil eden bir telefon almak istiyorsanız da bence güzel bir fırsat fiyatı diyebilirim bu. Listenin geldik son önerdiğim modeline. Genellikle iPhone 16 Pro oluyor biliyorsunuz. Onunla da devam ediyoruz. Pro Max modeli öne çıkarmıyorum. Benim için çok kaba bir telefon ve Pro ile Pro Max arasında temel niteliklerin aynı olması ve fiyatının da Pro lehine bir tık ucuz olması sebebiyle Pro'yu öne çıkartıyorum. Burada şöyle bir söyleminiz var. Bunun da farkındayım. Biz burada tavsiyede 128 GB modelin fiyatını baz alıyoruz. Ama 256 GB modeli almanız en az daha mantıklı olacaktır. Çünkü bunlar Apple'da zirveyi temsil eden ve depolama alanından en çok çalacak modeller aynı zamanda. O sebeple biz temel depolamayı yazıyoruz. Fiyat takibi için daha mantıklı oluyor ama siz kendi kullanım senaryonuza göre depolamayı yükseltmeyi tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz bu tavsiye serisinde öneriler bittikten sonra bir de ayın sonunda bir değerlendirme köşesi gibi hangi modellerin neden olmadığı ile ilgili kısa notlar söylüyorum. Honor 400 modelleri gelecek, bence onları bekleyin. Poco X7 Pro'da stok problemi var. Red Magic 10 Air adında bir model daha geldi. Red Magic'in Snapdragon 8 Gen 3 kullanan görece uygun fiyatlı bir modeli. 36 bin liraya bulunuyor şu an. Tabii ön siparişi açmışlar sanırım. Net piyasada yok şu an. Onu bir piyasaya çıksın bir özümseyim. Ona göre tavsiyelerde yer vermeyi düşünebiliriz. Realme GT 7 Pro modelinden geçen ay bahsetmiştim. Realme nalları dikti diye. Bu modelin de fiyatı ansızın düşmelere uğruyor. Yakın dönemde 48 bin liraları görmüştü. Ben bu fiyatın satmayacağını düşünüyorum. Ve daha da düşecektir. Bu telefon 45 bin lira aşağısına düştüğünde bir satın alım fırsatı doğacak bence. Bu ürünü özellikle takip edin. Çünkü güncel üst seviye telefon olarak bazı özellikleri noksan sayılabilir ama 40-45 bin bandına da bulduğunuzda kaçırılmayacak bir model diyebilirim. Tabii ki sizin başka kaygılarınız vardır. Satış sonrası destek, aksesuar ve benzeri. Onlar düşünüldüğünde eleyebilirsiniz. Çünkü firması kayıplara karışmış diyoruz. O sebeple ama ürün olarak bence bir fırsat doğacak. Özellikle takip edin. Hatta düşündüğümden de daha aşağıya düşerse Realme GT 7 Pro'yu ben de bir sipariş etmeyi düşünebilirim diye bir parantezi açayım. S25 Edge düşmeye devam ediyor. Şu anda fiyatı 66 bin lira dolaylarına düşmüş durumda ve düşmeye devam edecek. Ben bu telefonun fiyatının 60 bin lira aşağısına çok rahat bir şekilde düşeceğini düşünüyorum. Eğer böyle ince zarif bir telefon arayışınız varsa, Samsung'da ve üst seviyede özellikler arıyorsunuz, düşünülebilir ama şu an için almayın. Bir miktar daha düşecek bu telefon. Xiaomi 15 Ultra'yı soruyorsunuz. Xiaomi'nin en iyi telefonu neden yer almıyor diye. Şu anda 72 bin liralık bir fiyat var bu üründe. Ve iPhone 6 Pro ile neredeyse aynı para diyebiliriz. Şu anda S25 Ultra'da daha ucuz. Hal böyleyken evet, Xiaomi 15 Ultra kağıt üstüne baktığınızda çok dolu bir telefon. Kamera paketiyle olsun, donanımıyla olsun ama benim elim açıkçası onu almaya gitmez bu fiyatlarayken. O yüzden tavsiyelerde yer almıyor. Bir de özellikle kamerası iyi olduğu için Vivo X200 Pro'yu soruyorsunuz. Orada da şöyle bir konu var. Şu an Samsung Galaxy S25 Ultra daha uyguna geliyor. Çünkü X200 Pro 70 bin lira. S25 Ultra'yı tercih edersiniz. Hatta cepte para kalsın derseniz Honor Magic 7 Pro, OnePlus 13 gibi telefonları tercih ettiğinizde de çok ciddi bir kaybınız olmayacak. Evet, kamera konusunda X200 Pro bunlara göre bence önde ama diğer donanımsal faydalara baktığımızda da daha ucuz olmalarına rağmen Honor ve OnePlus önde. Ya kısacası Vivo X200 Pro böyle rakipleri varken önerilere giremeyecek bir model. Bu onu kötü bir telefon yapmaz ama mantıklı bir telefon haline de getirmez. Evet, bu yorumla birlikte Haziran ayı telefon tavsiyelerinin sonuna gelmiş olduk. Donanım Haberi takip etmeyi unutmayın. Videoları da beğenmeyi keza. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.